Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Türkiye'de artık hukukun üstün bir kavram olmadığını, tam tersine üstünlerin sahip olacağı, topluma göre daha farklı bir yerde konumlanmış, güçten kaynaklanan bir dengenin içinde bulunan insanların işine yarayacağı bir kavram olduğundan söz ettim ve bir öneride bulundum. Benim de okuduğum üniversite kampüsünün dahil olduğu Cebeci'deki Ankara Hukuk Fakültesi'nden başlayarak bütün hukuk fakültelerini kapatın, yıkın, arazilerini millet bahçesi yapın. Nasıl olsa hiç kimsenin bir işine yaramıyor. Farklı örnekler konuştuk. Şimdi gazetelerde de göreceğiz zaten onları. Özellikle ama AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında, meclis grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 2 sene önceki Ankara Çubuk'taki linç girişimine ilişkin görüntüleri yayınlatmasından hareket ettik. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Hani de kısmet iletişim fakülteleri de yıkılabilir demiş. Doğru. Valla bence hiç şey yok. Yani gereği yok. Nasıl olsa çok özür diliyorum. Genç gazeteci adaylarının gördüğü gazetecilik örnekleri, birazdan da sergileyeceğimiz örnekler. Ama hala içinde önemli başlıklar yazan, hala kalemini satmayan insanlar var. Onların yüzü suyu hürmetine direniyor insanlar. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Bugün gazetelerde ne var? Valla olması gereken çok az gazetede var. Öncelikle onu söyleyelim. Bir ülkeyi tek başına yöneten bir insan bir şiddet girişiminin görüntüsünü neden yayınlar? Özellikle ders almıyor sözünü. Orada o dublajı yapan kimse, bakın onun şahsi tarihine de işlendi bu. Çünkü insanlar şu özgürlüğe sahiptir. Bu para pul ihtiyacıyla, işte ne bileyim geçim kaygısıyla falan açıklanabilecek bir şey değildir. Şiddete ilişkin bir görüntüyü reddetmek zorundasınız üstüne konuşmayı. Ama tabii bu, eğer sizden bunu isteyen sebebi hilkatinizse, varlık gerekçenizse hiçbir şey yapamazsınız. Bir necaset kütlesi olarak hayatınıza devam edersiniz. Bunu her kim seslendirdiyse onun üstüne de yapıştı bu. Bilmiyorum, ismini öğrenirsem de söz veriyorum size burada söyleyeceğim adını. Her kim konuştuysa onun adına da burada yer vereceğiz. Nasıl ki ilk yayında Abdülkadir Selvi'yi konuştuk, bu yayında da konuşacağımız gibi. Gazete Pencere birinci sayfasına tam da göbekten bu haberle girmiş. Doğrusunu yapmış. Adeta yarım kalan işi bitirin talimatı. Erdoğan'ın grup toplantısında partililere izlettiği propaganda videosu Ankara'ya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiği o videoda Çubuk'taki linç girişiminden kareler yer aldı. O görüntüler ekrandayken arka plandaki ses "millete hesap vereceksiniz" ifadesini kullanıyordu. Kim o bilmiyorum ama öğreneceğim, söz veriyorum size. O görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada iktidar ortağı MHP ve AKP sözcülerinin saldırı sonrası CHP liderini eleştirmesi hatırlatıldı ve tablo gözdağı olarak nitelendirildi. Tartışmalı görüntülere Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise kısa ve net oldu. Adeta yarım kalan işi bitirin talimatı vermiş. Ne senden ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok. En doğru cevabı verdi. Hatta çok özür diliyorum. Bunu uzatmaması bile işin, mesajın gücünü daha da arttırdı. Tam doğru tavırdır bu. CHP'nin kara kışla mücadele önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zor geçecek dediği kış aylarında dar gelirlilere nasıl destek verileceğini belirlemek için enerji sektörü paydaşlarıyla bir araya geldi. Buluşmadan sonra Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu alınmasını istediği önlemleri sıraladı. Kara kış fonu kur ve halka destek ver, elektrik faturalarındaki KDV'yi kaldır. Dün sabah size burada söylemiştim. Aslında yeni değil. Elektrik Üreticileri Derneği'nden başlayarak sektördeki bütün kurum ve kuruluşlar, bu alanda faaliyet gösteren bütün kuruluşlardan iktidara büyük baskı var elektriğe zam yapılması konusunda. Kış ortasında bu zam gelecek, yazın bunu bir kenara. Ama onların istediği gibi mi gelecek? Vallahi benim duyduğum %25 civarında bir zam planlanıyor. Bu kaçınılmaz. Yani herkes şöyle düşünsün. Normalde ortalama bir ailenin elektrik faturası 250-300 lira gelirken bu fatura kabaca 375 liraya 400 liraya tırmanacak. Asgari ücretin içinde 562 lira gelir vergisi ödediği asgari ücretin içinde insanlar 400 liralık faturayla nasıl baş edecek onu bilmiyorum. Ama birilerine sorarsanız, yalancılara sorarsanız bereket kuyrukları oluşabilir. Elektrik olmadığı için insanlar dönüşümlü olarak bir yerlerde ısınmayı tercih edebilirler. Mansur Yavaş'tan 600 milyon liralık kara kış desteği nasıl yapılacak sorusunun cevabı, kaynak bulunur, yapılır kardeşim, yeter ki sen iste, yeter ki sen parayı doğru insanlar için kullanmaya karar ver. Ankara Büyükşehir Belediyesi kara kış için 600 milyon liralık destek paketi hazırladı, 600 trilyon. Mansur Yavaş'ın duyurduğu pakette ihtiyacı olan ailelere 400 milyon liralık doğalgaz bütçesi var. Aralık ayında 220 bin ailenin başkent kartına 500'er liradan toplam 110 milyon lira tanımlanacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et desteğinde bulunulacak. Soru şu, bu acayip takdir edilecek, alkışlanacak bir proje. O ayrı. İktidar neden insanları başkentin belediye başkanının oluşturduğu bir fondan ayda 1 kilo et alacak hale getirir? Soru bu. Bu soruyu yılmadan, bıkmadan tekrarlamanız lazım. Herkesin duyması lazım. Yani sokakta enine çizgili tişörtle telefonunu çıkart diyen amcanın bunu duyması lazım. Eşiyle girdiği süpermarkette utanmadan yalan söyleyen alçağın, gayet de güzel geçiniyorum, ben işçiyim falan diyen alçağın, karısının söylediği nereye geçiniyor, borç boğazı geçti lafını söyleyen herkesin duyması lazım bunu. Çünkü bu gerçek halimiz, gerçek durumumuz. Bakın şimdi iktidar gazetelerinden size göstereceğim. Bir dayı var, adı Taarruz. Taarruz dayı. Onunla ilgili, ona sesleniş var bugün gazetelerce bolca. Taarruz dayım, Taarruz dayım. Müdafaa yengem gibi yani. Taarruz dayım. Onu göreceğiz birazdan. Gül, Kocabey'in Bahçeli ile istişare mesajını görmemiş. Günün en komik, en film haberi bu. Candaş Tolga Işık'la bir televizyon programı yapmış. Ben izleyemedim programı. Dediğim gibi yarın sabah size bir video hazırladım. İçime benim çok sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. O arada bunlar gümledi çünkü onun hazırlık aşaması uzun sürdü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'nin günlerce konuştuğu Hakimler Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey'in MHP lideri Bahçeli ile istişare sonucu istifa ettim açıklamasını yorumlamaktan kaçındı. Bu açıklamadan haberi olmadığını söyledi. Gül o soruya bilgim yok yanıtını verdi. Sayın Abdülhamit Gül, insanlık barutu keşfetti biliyor musunuz? Çok acı bir tecrübe. Gerçi o dönem için savaşlarda hani büyük başarı kazandığı falan söyleniyor. Sonrasında ilerledi o buluşlar. Amerika keşfedildi, haberiniz olmayabilir. Gerçekten yani keşfedilen yer bir de doğru keşfedilmedi, ona rağmen keşfedildi. İnsanlık bu arada bayağı bir atılım yaptı. Hani dünya, güneş, uzay sistemi, bunun üzerinde epeyce bir çalışma var. Bence yavaştan artık briefing almaya başlayın. Çünkü bilgi birikiyor, bir yerden sonra onları toparlaması çok zor. Hakikaten çok zor. Demek duymadınız. Çok ilginç ya. Allah Allah. Ya ne yapsam acaba ben bu yayının videolarını biz de konuştuk da çok affedersiniz. Acaba size parçalar halinde yollasam? Özet yollayayım mı? Gelenek hani. Gelenekten geleceğe. Söylendi bu ya. Bu söylendi. Duyma. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Hakimler, savcılar diye bir kurul mu var? Allah Allah. Ne yapıyorlar bunlar? Yani böyle okul aile birliği gibi bir şey mi? Çok ilginç. Nasıl oluşuyor? Yani yapısı ne? Sizsiniz doğal başkanı. Ne diyorsun? Lan hiç haberim yok ya. Abi bana da söyleyin ama böyle şeyleri ya. Mesela dedi ki, hukuk fakültelerine dekan olarak veteriner hekimlerin atanmasından çok rahatsızım. İlk yayında sordum, bir daha sorayım. Ya ondan rahatsız olmayın. Mesela TÜBİTAK'ın başına da hayvanat bahçesinden adam getirildi. Boş verin abi, biz bunları geçtik. Çünkü bunlar tek tek temizlenecek, sorun değil. İktidar değişecek, demokrasi böyle bir şey. Gelenler gidecek, onlar değişecek, o sorun değil. Yalnız şu çok ciddi bir sorun. Türkiye'de İçişleri Bakanı resmen suça çağrı yaptı. Kadın muhtarların bir araya geldiği bir toplantıda onlara resmen suça çağrı yaptı. Ya hani Adalet Bakanı'sın nasıl? Haberiniz mi? Aa, Adalet Bakanı'sınız. Ya açıklandı o. Tüh. Hadi be. Oho, çok geri gitmemiz gerekecek. Şimdi önce bütün evren, Samanyolu, bizim galaksimizin de içinde bulunduğu, Samanyolu'nun da içinde bulunduğu bütün uzay sistemi toz ve gaz bulutu, sıkışık. Tamam. Sonra büyük patlama oluyor, Big Bang. Ondan sonra parçalar kopmaya başlıyor. Bu parçalardan bir tanesi dünyamız. Buradan girersek bitmez program ya. Dur, benim çok daha şey yapmam lazım ya, hızlı davranmam lazım. Nereden başlasak ki? Allah Allah. Yok, ben yapamam, beni aşar. Ciddi söylüyorum. Tamam, siz haklısınız. Selahattin Demirtaş'ın açıklaması var. Beni siz tahliye edemezsiniz. Siz kimsiniz? Siz tutuklamadınız ki. Talimatla tutuklandım ben. Siz bırakamazsınız ifadesini kullandı. Çok acayip bir şey ya. TÜGVA değil televizyon kanallarına ceza yağdı. Çok acayip. Yani hakikaten çok acayip bir şey. Normal medeni bir ülkede hadi canım saçmalamayın lan olur mu öyle şey falan dersiniz. İşte bizde olmuyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu Basın İlan Kurumu'nun şikayeti üzerine oy çokluğuyla Halk TV'ye %3 para cezası verdi. Gerekçesi Bilgi İletişim Kurumu ve RTÜK basına baskı yapıyor denilmesi. Aynı zamanda Basın İlan Kurumu'nun genel kurul üyesi de olan Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'in bu görüşmeye taraf olduğu için katılmaması gerektiğini söyleyen sevgili İlhan Taşçı'nın talebini de reddetmiş RTÜK toplantıda. Ne alakası var ya? Ben orada da olurum, orada da olurum. RTÜK Üst Kurul toplantısında paralel yapılanma savlarıyla gündeme gelen TÜGVA Vakfı'nın Halk TV'de küçük düşürüldüğü ve aşağılandığı savıyla televizyon kanalına ikinci bir %3 para cezası daha verdi. Karar yine oy çokluğuyla alındı. Bilin bakalım kimlerin oy çokluğuyla. İngiliz İşçi Partisi, Alman Yeşiller, doğru. Bravo, artık bunu çözdünüz. Tele1 kanalına da Radyo Televizyon Üst Kurulu anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini öneren İsmail Kahraman'ın eleştirildiği programda Kahraman'ın küçük düşürüldüğü gerekçesiyle %3 para cezası verdi. Evet doğru, bu karar da oy çokluğuyla alındı. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim, Adalet Bakanı'na haber verin. Oğlum bak adama hiçbir şey söylemiyorsunuz. Söyleyin ona da. Ya böyle şeyler oluyor. Hani böyle hukuk mu olur? İlk yayında örneğini verdim ya. TÜGVA değil, atıyorum yani. Kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformuyla ilgili. TÜGVA ile ilgili olan haberlerin 10 milyon 100 bin trilyonda bir tanesi doğru olsa o dernek kaç kez kapatılırdı? Boş ver yayın cezası vermeyi. Onun için diyorum ya, hukuk fakültesine gerek yok kardeşim, geç onu. Geç kapat. Mis gibi püfür püfür essin. Millet bahçesine gitsin, yatsın, yuvarlansın. Oral et mi içecek, nar suyu mu içecek, ne yapacaksa yapsın ya. Yazık günah, insanlara bu kadar baskı yapmayın ya. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti en şanslı golfçü. Tiger Woods dedi diyenler yanıldı. Yok o değil. Türkmen. Ziraat Bankası ile Demirören Holding arasındaki kredi skandalının yeni bir boyutu ortaya çıktı. Gün geçmiyor ki gün geçmesin sayın seyirciler. Gün yine geçti, yeni bir skandal daha geldi. Demirören'in kamu bankasından çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği araziler borç ödenmeyince Ziraat Bankası'na geçmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu haberi konuşmuştuk. Hatta bölgenin emlakçılarıyla konuşulmuştu. Bölgenin emlakçıları demiştik, lan manyak mısınız? Kafa mı yapıyorsunuz oğlum? Ne 300 milyon doları? Bu arazi etmez artık. Üzerinde golf sahaları bulunan araziler yeni imar planına özel spor alanı olarak işlenmişti. Dikkat! Üzerinde hiçbir şey yapamayacağı arazileri Demirören'in milyarlarca liralık borcuna karşılık neden devraldığı merak edilen bankanın söz konusu arazileri eski sahibi Demirören'e kiraladığı ortaya çıktı. Ney? Vallahi öyle hocam. Anladın değil mi mevzuyu? Senin arazin var, tamam mı? Diyelim ki 3 dönüm arazin var. Ve bankaya diyorsun ki benim arazim var, bana kredi ver. Banka da bakıyor, tamam ulan diyor. Bu arada bankada tanıdık var. Kim var? Dayın. Taarruz dayın. O orada çalışıyor. O diyor ki tamam verin yeğenime krediyi. Veriyorsun. Sonra sen parayı ödemiyorsun. Banka ne yapıyor? O zaman diyor arsanı alırız. Arazi benim. Tamam lan al diyorsun. Sonra alırken bakıyorsun arazi o kadar, kredi verdiğin miktar tutmuyor. Onun üstüne gidip diyorsun ki Taarruz dayım. Sevgili Taarruz dayım. Bana diyorsun arsayı kiralasana. Ayıp ediyorsun yeğenim diyor o da. Demirören'lerin yönetim kurulunda yer aldığı Kemer Yapı ve Turizm AŞ kiralama bedeli olarak bankaya 5 yıllığına 15 milyon Türk lirası ödeyecek. Nasıl ya? Kafa mı yapıyorsun? Oğlum karşılığında 300 milyon dolar artı 1 milyar 118 milyon lira kredi vermişsin. Olabilir o zaman da. O zaman da. Yani kabaca 450 milyon dolar comolokko gitti. Karşılığında 5 yıl ama ödeyeceğim. Ne kadar? 5 yılda 15 milyon lira. Yılda 3 milyon lira. Ya böyle bir kiralık bulursanız girsek ya, danaya girer gibi. 300 milyon kişi. Hepimiz kazanırız. Ciddi söylüyorum. Kar çok büyük. Nasıl? Hukuk fakültesine ihtiyaç var mı sizce? Bence yok. Meral Akşener Türkiye'nin devlet eliyle gri listeye sokulduğunu söyledi. Biliyorsunuz bu FATF bizimle ilgili olarak, ya yani öyle ülkelerin arasına soktu ki bizi, kara paranın aklanmasıyla mücadele, bununla ilgili işte haksız kazanç girişimleri, bütün bunlarda yeterince çaba göstermiyorsun diyerek bizi içine almıştı OECD'nin içindeki o kuruluş. Diyor ki Türkiye bu sistemde gire gire gri listeye girdi. Ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyorsa, teröristler ülkenizden finansman sağlıyorsa işte o zaman gri listeye giriyorsunuz. Türkiye'de paranın devlet eliyle aklandığını dile getiren Meral Akşener, uyuşturucu satanların, kaçakçıların varlık barışına müracaat edip %1 komisyonla para akladığına dikkat çekti. Akşener 2022 bütçesi içinde Erdoğan'ın milletimize gider ayak attığı son kazık dedi. Bu arada bir duyuru. TÜSİAD'dan sonra İstanbul Sanayi Odası da sert çıktı. Erdal Bahçıvan, sürekli yıpranan TL ile ihracat artışı uzun vadeli başarı getirmeyecek, büyüme pahasına enflasyon görüşü ülkemizin yararına değil asla kabul etmemeliyiz dedi. Bakın burada çok ciddi bir hata var. Şu insanların kafasına yerleşmemeli. Yani tamam kardeşim Türkiye'de enflasyon yüksek seyrediyor, Türk lirasının değeri çok düşürüldü ama bu büyüme için yapılıyor. Böyle bir büyüme yok ki. Öyle bir büyüme olsa, bakın burada Türkiye'de mesela IMF'nin belirlediği, Dünya Bankası'nın öngördüğü büyümenin kırıntısı cebinize yansırdı değil mi? Bu büyüme değil, şişme bu. Bu bakış yanlış bakış. Büyümenin lafının bile edilmemesi gerekiyor. Böyle bir büyüme olmaz. Bir ekonomistin bunu söylemesi lazım. Adalet Bakanı yok, bunu söylemenize gerek yok. Canım, adamın işi başından aşkın. Ne gerek var ekonomiyle ilgilensin? Erdoğan'ın linç görüntüleriyle hedef aldığı Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt, zerre korkum yok. Videoda birkaç kez Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırıdan kesitlerin gösterilmesi dikkat çekti dünkü grup toplantısında. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın linç girişimi olayını izletmesini tehdit mesajı olarak yorumladı. CHP'lileri aleni tehditler savurmuş ve adeta birilerine yarım kalan işi bitirin demiş. Ne senden ne şürekandan zerre kadar korkum var. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Geri adım atışması, dur bunu buradan kullanmayalım. Ya insan, yani en sevdiğim dayım. Hangi dayım? Taarruz dayım. Sabah CHP-HDP'ye biat etti. Başkan Erdoğan, başkan! Suriye-Irak tezkeresine hayır diyen CHP'ye sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu HDP'nin emir eri oldu. Kitabımda geri geçelim burayı. Bakalım. Alişan'ın göbek yağı davası Silvaş'tan. Bak önemli haber mesela bu. Ne gerek var ya öyle Çubuk'taki linç görüntüleri falan. Ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istedi. Alişan'ın göbek yağı davası. Bence mantıklı. Bence çok mantıklı. Bizim ilgilenmemiz gereken haber bu. Sözcü. İki parçalı bir manşet. İşte Türkiye'den iki manzara. Bir, bu kaymak tabaka. CHP millet aç gezerken bürokratlar kamudan üçer beşer maaş almasın diye yasa teklifi verdi. İktidar reddetti. Ballı maaş saltanatına devam. Dün kullanmıştık bunu zaten. İki, bu da halk tabakası. AKP'li bürokratlar 3-5 maaş alırken vatandaş 3-5 kuruş parayla ay sonunu getiremiyor. Açlık sınırı 3093, yoksulluk sınırı ise 10.075 lira oldu. 10.075. Şimdi bu yayını izleyenlerin pek çoğu diyor ki 10.000 ne lan? Nasıl yani? 10 bin lira mı var? Olabiliyor mu 10 bin lira? Ya işte. 4 tane asgari ücret neredeyse. Değil mi? Bir kez daha ayakta alkışlıyorum Sözcü gazetesini. Takvim kafasına çok yakın gidiyor. Millet ayvayı yedi diye bir haber var. Ankara halini gezmiş Gürsel Tekin. Orada eski işler kalmadı diyen esnafla konuşmuş. Tekin gördüğü tabloyu ayva tezgahının önünde esprili dille özetledi. Boş fileyle gelen boş fileyle dönüyor. Millet ayvayı yemiş. Orada ayva yiyen bir beyefendinin de fotoğrafını koymuşlar. Çok iyi. Özlediğimiz habercilik ya. Gerçek bak, özlediğimiz habercilik. Habercilik demişken, bugün Barış Pehlivan Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazmış. İçinde de benim de tanıdığım, çok da sevdiğim eski bir arkadaşımın, Veli Toprak'ın, Sözcü Gazetesi'nin aynı zamanda biliyorsunuz muhabiridir de Veli Toprak, zaman zaman haberlerini aktarırım. Onun Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yazdığı Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri kitabı var. Selçuk Özdağ'la beraber yazmışlar. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısıyla birlikte. Onun içinden diyor Barış Pehlivan, ilginç bir detay var. Çünkü diyor, Bilal Habeşi Özkaynar, uzunca bir süre Büyük Birlik Partisi liderinin danışmanlığını da yapan Bilal Habeşi Özkaynar'ın bir anlatımı var. Diyor ki orada, bir gün diyor rahmetli başkana birileri bir çuval kaset getirdi. CD'ler falan var içinde. Ve dediler ki ya bunlar bir şekilde çekilmiş ve çok tehlikeli görüntüler var. Kamuoyunu ilgilendiren, herkesin çok yakından tanıdığı, işte siyasetçiler var içinde, sanatçılar, sporcular var, önemli iş adamları var. Onlarla ilgili bir şekilde görüntüler elde edilmiş, uygunsuz görüntüler. Biz bunları emanet edecek kimseyi bulamıyoruz, sizde dursun. Muhsin Yazıcıoğlu da ben kimsenin uçkurunun bekçisi, kayıtçısı değilim, gidin ne yaparsanız yapın, ben bu işte ilgilenmem, bulaştırmayın beni demiş. Ama diğerleri başkanım bunlar çok kritik deyip insanları sıkıntıya sokacak deyip ona bırakmışlar. Deniyor ki kitapta soru, bu CD'ler kimde şimdi? Kim kullanıyor? Cemaat mi çekti bu görüntüleri? Bu CD'ler kimde? Ortaya takır takır çıkan kasetler, CD'ler, bunun içindeki bir takım ifadeler, Tayyip Erdoğan'a 5 milyon dolarlık suçüstü yazıyor mesela yazının içinde. Devlet Bahçeli ile ilgili verilen bir takım belgeler, görüntüler. Çok ilginç bir yazı. Günün en ilginç yazılarından bir tanesi. Yani tahmin ettiğim gibi sürekli mesaj geliyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısı. İlk yazıda yayında okudum. Anlattım. Vallahi bir şey söyleyeyim. Benim midem kaldırmıyor. Ben bir daha çağrı yapıyorum. Yani orada anlattığı hikaye, şu bölümü. Bir dilekçeden bahsediliyor. Ve avukatları tarafından Tayyip Erdoğan'ın başvurusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27 Ekim tarihinde bir dilekçe vermiş. Ve o dilekçenin içinde demiş ki siyasi cinayet iddialarına muhalefetin iktidarı eleştirmesi, uyarması ne kadar meşruysa Sayın Cumhurbaşkanımızın muhalefeti eleştirmesi ve uyarması da o kadar meşrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhalefete ve muhalefet liderine yönelik olarak dikkat, halkın gösterdiği ve şiddet içermeyen demokratik tepkileri tasvip ve takdir etmesi de hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez. Demek ki hukuk dışı değilmiş. Yani Meral Akşener'e ona gayet de iyi bir ders vermişler sözü. Mesela hukuk dışı bir çağrı değilmiş Abdülkadir Selvi'ye göre. Ben de bir çağrıda bulunuyorum. Bak diyorum ki eğer köşende dün grup toplantısında yayınlanan görüntüler içinde iki cümle etmezsen sana söylenen her sözü hak edeceksin. Çünkü bunu yazabiliyorsan eğer diyorsun yani şiddet içermeyen görüntü. Bir siyasetçi bırak bir siyasetçi ya bir insanı yumruklayan bir hırsız var orada mazot hırsızı inek hırsızı bir alçak var. Onunla ilgili görüntü neden tekrar yayınlanır? Yazmazsan eğer köşende sana söylenen her şeyi hak edeceksin. Ağzını açma şansın olmayacak. Çünkü bir hukukçunun dilekçesinden gayet normalmiş gibi bahsediyorsun. Onun için dedim işte ilk yayında. Kemal Bey bir dava açacaksanız dün yaşananlara ilişkin olarak lütfen Abdülkadir Selvi'yi şahit gösterin. O da destekliyor çünkü bunu. O çağrıların hiçbir hukuk dışı olarak nitelendirilemez diyor. Takdir ve tasvip etmiştir diyor. Halkın gösterdiği tepkiyi. Demek ki mesela Erdoğan'a gösterilecek aynı benzer bir tepki takdir ve tasvip edilecek Abdülkadir Selvi tarafından da. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından da öyle söylüyor. Eğer iki satır yazmazsan sana söylenecek her cümleyi hak edeceksin. Burada söylenecek başka bir cümle yok. Hakikaten yok. Artık iş bu noktaya geldi. Hukuk fakültesi lazım mıymış ülkeye? Bence değil. Çocukları boş yere kandırmayın ya. Ne olacaklarını falan düşünerek gidiyorlar oraya. Ben hukukçu olacağım, hakkın, hukukun, adaletin yanında olacağım falan diye gaza geliyorlar sonra. Gerek yok ya. Gerek yok, hiç gerek yok. Hangi gazeteyle devam edelim? Bir güne bakalım. Nasıl ya? Herkes sormaya başlıyor. Kim taarruz dayı diye. Hürriyet'in manşetinden okuyayım mesela. Geri adım atmak yok. Taarruz dayım. Taarruz dayım. Taarruz dayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Büyükelçi kriziyle ilgili Amerikan basınında yer alan Erdoğan geri adım attı yorumlarına. Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Ha. Hadi be. Ulan ben de taarruzdayım. Müdafaa yengem. Ne bileyim öyle hani. Allah Allah. Ya bu yayını niye izliyorsunuz kardeşim? Türkçeden bir haber bir adamın yaptığı bir takım saçmalamalar ya. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Ben sizin yerinizde olsam izlemem. Bir gün gazetesine bakalım. Tehditlerini sökmeyecek. Erdoğan muhalefeti tehdit etmeyi sürdürüyor. Yakıcı gündemlere kilitlenen toplumsal muhalefet karşısında tehdidin etkili olma şansı yok. Bütün sıkıntı bu zaten. Bu doğru yorum Yaşar Aydın'ın yorumu. Bakın çaresizlik içinde gittiğini gözleyen artık bunun gümbür gümbür geldiğini gören bir iktidar var. Çözülür çünkü iktidar. Yani sandıkta insanların neyin hesabını soracağını biliyor herkes. Demokrasi böyle bir şey ayrıca. Kutsal parti diye bir şey olmaz. Partiler gelir, partiler gider. İktidarlar değişir. Demokrasi, çok partili siyasal yaşam bunun için var zaten. Ama bunu gördüğünüzde siz gitmemek için böyle şeyler yapıyorsanız hayvan terli yemez. Vallahi yemez bak. Ciddi söylüyorum. Yani insanların korkacak bir şey yok ki. Açlıkla terbiye oluyor şu anda insanlar. Ve o açlık çekenlerin içinde markette karısına yalan söyleyen alçak da var. Hani biz gayet iyi geçiniyoruz ya. Ne iyi geçiniyoruz? Borç boğazımızı açtı. Yürü yürü hadi devam edelim. İşte onun bir sonraki aşaması o kadına şiddet. Sus olan deyip dalacak. Ama işte bunu görünce istediğin kadar bağır ya. Ya Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Birinci sayfada. Hatırlıyor musunuz? Biz bunu konuştuk. Bu hanımefendi miydi? Hatırlamıyorum. Yani ismi gerçekten hatırlamıyorum. Ama ben size dedim ki Instagram'da hesabı var ya. Ya bayağı anlatıyor ciddi ciddi. Uzun yıllar TRT'de yayınlanan Süper Dadı programının sunucusu Gözde Erdoğan hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Erdoğan'ın pedagog unvanını kullanma yeterliliği bulunmadığını savunan Türk PDR Derneği bu unvanla halkı aldatmaktadır dedi. Dernek açıklamasında halkımızın pedagog ve psikolojik danışman hizmetini kimden yapacağı konusunda bilgilerinin pek olmadığı, bu nedenle istismara maruz kaldığı aşikardır değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunda pedagog unvanını kullanmaya yetkili olmayan şüpheli psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu değildir. Şüpheli halen suç işlemeye devam etmektedir ifadesi yer aldı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'na çağrı. Aha, hadi. Oy çokluğuyla. Ya oğlum siz bulaşmayın tamam. İngiliz İşçi Partisi ile Alman Yeşiller yapar bunu. Valla. Yapsanıza. İhtiyaç var mı hukuk fakültesine? Yok. Asla. Meclisteki komisyonda bütçe teklifi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mecliste hayal satmaya devam etti. Oktay'a göre ülke rekor oranda büyüdü. Muhalefet bununla gurur duymalı. 2022 yılı bütçe teklifi görüşmelerine katılan Oktay, muhalefetin ekonomideki kötü gidişata ve bütçenin israf edilmesine yönelik eleştirilerine karşı çıktı. Türkiye'nin büyüme rekorları kırdığını iddia eden Oktay, muhalefetin ekonomiden dolayı gurur duyması gerektiğini söyledi. Gurur duyun. Gurur duyulacak. Duy. Duysana. Ha? Yoksulluk sınırı 10 bin lirayı aştı. Gurur duy. Türk İş'in Ekim 21 araştırması. Yani yeni bir sonuç bu. Yoksulluk sınırı 10 bin lira. Nasıl? Küsuratı da var da boşver söylemeyeyim onu. Küsuratı bile zedeler. Sonuçta 2825 lira 90 kuruşla geçinen insanlar. Asgari ücretliler. O 90 kuruş bile önemli. Bir gün böyle. Evrensel pahalılık perişan karlar mest etti. Türkiye'nin en büyük patronlarının üyesi olduğu MES'e bağlı şirketlerin karları katlanırken yoksulluk sınırı 10 bin lirayı aştı. Bakın şimdi MES'e bağlı toplu iş sözleşmesi de yapan bazı işletmelerin karlarını yazmış. Türk Traktör %130, Tofaş %80, Isuzu %129, Otokar %61 kar artışı sağlamış. İşçi? Olmuyor. Ama şimdi ona dağıtırsan bu kadar kâr edemezsin ki. Evet aslında mantıklı. Tabii ona verin. Tabii abi şirket kâr düşüyor. Ya bırak. Ertuğrul Özkök'e söyleyin. Vallahi iyi anlar bu işlerden. Ciddi söylüyorum bak. Patron ne gerek var ya erkenden maaş ödeyeceğiz. Yatır bankana 4 gün daha işlesin. Şşş. Mis. Oh. Comalokko. Vay arkadaş ya. Neyse boş ver bunları. Bunlar bozguncu hepsi. Gerek yok bunlara. Geç. Bak Yeni Şafak okuyalım. Bu hakaretler sana yapılsa ne yapardın? Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakarette bulunan akademisyenlerin varlığını kabul etti. Sürgünleri yetkimi kullandım diye savunan rektör, küfürbazlar içinde hiçbir işlem yapmadığını itiraf etti. Hocam bir şeye de el atar mısınız? Dün Angola'da, Kıvanza kullanır onlar, Angola parlamentosunda iktidar partisinin genel başkanı ana muhalefet partisinin genel başkanının linç girişimine uğradığı görüntüleri yayınlamış. Ve içinde böyle hala ders almadı, hala abuk sabuk konuşuyor falan gibi ifadeler var. Hani akademisyensiniz siz, biz anlamayız bu işlerden. Bir şey yapar mısınız, yorumlar mısınız bunu? Var mı hukuk fakültesine ihtiyaç? Maaş ve ikramiye artacak. 3600 ek gösterge 2022 bütçesinde. Ne zaman? Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Taarruzdayım. Taarruzdayım. Dayım. Ben nasıl geri adım attım ya? Wright Brunson'la ilgili dedim ki bak bu dedim bu adam casus dedim casus. FETÖ'nün casusu dedim. Uçak çalıştı mı? Ha gidiyor. Tamam bu can bu beden hadi ya gitti mi? Ben nasıl geri şey yapayım? Ben taarruz dayım müdafaa yengem. Üçümüz işte. Müdafaa yengem çok güzel dolma sarar. Vallahi. Majino hattının kurulduğu gün doğmuş. O yüzden babası müdafaa koymuş adını. Gerçekten. Çok önemli yani. Tarihi böyle de bir bilgi var. Sizinle de paylaşmak istedim. Konu kapandı. Dur ya daha yeni konuşuyoruz. Başkan Erdoğan. Başkan. Kavala bırakılsın diye 10 elçinin istenmeyen adam ilan ederiz. Çıkışından sonra geri adım atmasını değerlendirirken adımımız gövde gösterisi değildi. Bu iş böylece kapanmış oldu dedi. Yani kapatalım artık ya. Taarruz dayım şey yapıyor, üşütüyor. Yani açık kalınca ceyran oluyor. Taarruz dayım biraz da yaşlandı. Yani kapatalım bunu ya. Ne gerek var arkadaşım ya? Aman. Ölümlü dünya. Şimdi fark ettiniz. Bu yayında asıl konuşulması gereken konulardan bir tanesi konuşulmadı. Dün bir alçak, Furkan Zıbıncı adı, gencecik bir kadını 23 yaşında Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürdü. Olay yerinde Denizli'de yaşandı olay. İki meyve bıçağı bulundu. Meyve bıçaklarının ikisinde kanlı olduğu, sadece boğazını kesmediği, yüzünü de doğradığı söyleniyor. Gerekçe ne biliyor musunuz? Şebnem Şirin'in ayrılmak istemesi. Bu kadar. Ama Türkiye'de kadın cinayetleri artık öyle ağır, öyle yakıcı bir sorun ki bunların üzerinde konuşmak bile insanları rutinin üzerinde konuşmak gibi bir etki bırakıyor. Yani anlatıyorsun, söylüyorsun falan filan. Pamukkale'de bir bağ evinde yaşanıyor olay. Ve daha önce benzerlerinin olduğu gibi 23 yaşında gencecik bir gıda mühendisi. Çok güzel bir kız. Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürülüyor. Baksanız bu Furkan Zıbıncı denilen alçak. Hani eli yüzü düzgün bir tip. Sosyal hayatı var muhtemelen. Ama burada bizim üzerinde konuşmamız gereken şey katilin kimliği niteliği değil, katilin zihniyetinden bahsetmek zorundayız. Çünkü bu topraklara yayılmış zihniyet bu. Biz zihniyetin üzerinden gitmek zorundayız. Yoksa isimler, tipler, sosyal konumlar bunlar çeşitlendirilebilir. Fark etmez ki. Hani ilk yayında da söyledim, ikincide de anlattım. O alçak var ya... Markette gayet de güzel geçiniyor kardeşim. İşçiyim ben. Ha param da var. Nerede parası var? Borç boğazımızı açtı diyen karısına. Bir adım sonra şiddet uygulayacağından nasıl eminsek? Sus ulan ben istemeden konuşma deyip nasıl dalacağından eminsek? Bunun yaşanacağını da biliyoruz biz. Çünkü bu topraklarda seviyordum o yüzden öldürdüm diye bir kavram var. Ve insanlar bunu garipsemiyorlar maalesef. Rahatsız olmuyor kimse. Çok seviyordum öldürdüm. Ya benimsin ya toprağın. Bundan bahsediyor. Birileri iktidardaki birileri sürekli kahramanlık hikayesi anlatıyor. Mesela ülkenin Adalet Bakanı yaşanan HSK'dan siyasi talimatla istifa krizinden haberi olmadığını söylüyor. Bilmiyorum ben bunu diyor. İçişleri Bakanı suç çağrısı yapıyor muhtarlara, kadın muhtarlara. Yıkın diyor. Bölgenizde diyor metruk binalar var biliyorum bana en çok bu şikayetle geliyorsunuz. Ya yıkın diyor bir gece bir dozer çağırın yıksın. Sabahta sorulduğunda aa hiç haberimiz olmadı deyin. Biz arkasından kanunu da yetiştiririz diyor. Adalet Bakanı'nın bundan da haberi yok. Duymamış mesela. Çünkü bu topraklarda adalet yok artık. Hukuk yok. Bu cinayetler bu alçakların yanına kar kalıyor. Sosyal medya baskısı olmadığı sürece. Fark etmiyor. İnsanlar gencecik insanlar, yaşlılar fark etmez. Kadınlar öldürülüyor bu ülkede. Kız çocuklarına zulmediliyor. Gerekçe değişmeyen, yere batasıca bu zihniyet. O gelenek diye adlandırılan alçakça kafa. Çok seviyordum öldürdüm. Ya benimsin ya toprağım. Seni o kadar seviyorum ki sevgimden öldürebilirim. Bu zihniyet. Ve bu değişmediği için 23 yaşında bir kadını daha kaybettik. Hürriyet gazetesi birinci sayfadan Şebnem Şirin'in ailesine atıfta bulunmuş. Ünlü aileyi sarsan cinayet diye. Ünsüz olsa ne olacak? Ne değişir ki? Pamukkale şaraplarının sahibi, onun torunu. Ne fark eder ki? Öyle olmasa, sıradan bir insan olsa, asgari ücretle iş bulmaya çalışan bir kadın olsa o, fark edecek mi? Asıl olan bu zihniyetin değişmesi. Ve bu zihniyet değişmiyor bu topraklarda. Çünkü değişmesini insanlar istemiyor, adını doğru koymamız lazım. Erkek egemen zihniyetin 13 gramlık et farkından dolayı kendine biçtiği bir üstün rol var bu ülkede. Bu topraklarda, bu coğrafyada, sadece bizde değil ki, bütün Orta Doğu kafasında var bu. 13 gram fazlayım, o zaman ben istediğimi yaparım. Sen de bana tabi olmak zorundasın. Yarın Cumhuriyet Bayramı. 98. yaş gününü kutlayacağız Cumhuriyetimizin. Bizim en büyük bayramımız. Çünkü elimizde ne varsa, insan olarak, yurttaş olarak neye sahipsek Cumhuriyet'e borçluyuz bunu. Cumhuriyet için verilen mücadeleye borçluyuz. Ve bunun içinde kadın hakları, laiklik, eğitimde birlik ilkesi gibi asla geri dönülmemesi gereken Cumhuriyet kazanımları var. İşte onlarla birlikte insan haklarının korunması bir çatı oluşturacak. Ama bunun için de bizim ülkemizde ekstradan kadın haklarının korunmasına ihtiyaç var. İstanbul Sözleşmesi bunun için lazım mesela. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan bir kadının ben neye karşı çıkıyorum diye düşünmesi bu yüzden gerekti işte. 23 yaşında Şebnem Şirin öldürülmesin. Onun gibi 300 kadın daha yılda ortalama ölmesin bu topraklarda diye. Çünkü kanıksanmış bir zihniyet, 13 gramlık bir farktan kaynaklanan kanıksanmış zihniyet bu cinayetleri getiriyor beraberinde. Baktığınız zaman katil gayet eli yüzü düzgün, sosyal hayatı olan biri olabilir. Ama bilmediğimiz dört duvarın ardında geçen ne şiddet hikayeleri var bir yandan da. O şiddet hikayeleri işte tam da bu zihniyetten kaynaklanıyor. Yani sizin ünlü bir şarapçının torunu olması, ünlü bir aileye mensup olması, asgari ücretli biri olması, yoksul sokaklarda yatan biri olması hiçbir şey değiştirmemeli. Çünkü bizim mücadele edeceğimiz şey kişiler değil, bir zihniyet. Herkes bunu önce aklına iyice yazsın. Bu topraklarda ayıplanmıyor maalesef bu. Namus cinayeti diye alçakça bir kavram var, yerin dibine batasıca bir gelenek var. O geleneğin savunucularıyla birlikte yerin dibine batması gereken bir gelenek var. Sağa sola silahla ateş eden öküzlerin olduğu gibi tıpkı. Onlar da gelenek için yapıyorlar ya, düğünümüz var duysun herkes. Bak düğünün sonu bu. Evlenmemenin sonu bu. Sadece arkadaşlık etmenin sonu bu. İnsanların kafasına bu işlensin istiyorlar. Hayır. Biz madem bu ülkenin eşit ve özgür yurttaşlarıyız, hepimizin hakları var. Bunların en önde geleni de, çünkü diğerlerini kullanabilmek için önce ona sahip olman lazım, yaşam hakkı. Yaşam hakkının korunması devletin kontrolünde ve sorumluluğunda olmak zorunda. Çünkü bizim anayasamızın içinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyor. Hukuk fakültelerine ihtiyaç var mı? İlk yayında sormuştum. Bu yayının sonu da böyle olsun. Hukuk fakültelerine gerçekten ihtiyaç var mı? Adalet Bakanı'nın hiçbir şey duymadığı bir düzlemde hakikaten ihtiyaç var mı hukuk fakültelerine? Bence bugün bunu bir düşünün. Yarın bambaşka bir şey düşüneceğiz. Hani bugün size çok goy goy yapacaklar. Efendiler yarın Cumhuriyet ilan... Ya geç bunları kardeşim, geç. Cumhuriyet ilan edildi. 98 yıl oldu. Bazılarının bitmeyen kuyruk acısı oldu Cumhuriyet. Onlar için hilafet çağrılarının sonlandığı, saltanatın bittiği, sağda solda kaçak yerlerde yaptırdıkları eğitimin sonu gelen, en azından yasal anlamda sonu gelen bir düzen oluşturuldu. O bitmeyen kuyruk acısı odur zaten. Ama yarın biz 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Bir kez daha son kapanışta bunu söyleyeyim. Yarın için bir video hazırladım ben size. Yarın sabah saat 9'dan itibaren yayında olacak. YouTube'da göreceksiniz. Ünsalunlu.com.tr'den de izleyebilirsiniz videoyu. Orada 9'dan itibaren bütün çağrıları, duyuruları olacak. Twitter'da da o saat için kurulmuş, hazırlanmış bir tweet var. Zaten o da sizi uyaracak, merak etmeyin. Facebook maalesef bunu yapmıyor, yapamıyor. Algoritması yetersiz. Zuckerberg her boktan para kazanmayı biliyor. Bunu yapamamış maalesef. Ama siz duyuruyu lütfen çoğaltın sosyal medya üzerinden. Yarın saat 9'da. Ben size Cumhuriyet kazanımlarını anlatmaya çalıştım. Bu goy goyu değil, bırakın bunları. Sadece 5 tane pul, bir kare fotoğraftan anlatmaya çalıştım. Sağlam bir hikaye. Umarım ben de hakkıyla anlatabilmişimdir. Çünkü hikaye gerçek. Hani size sağda solda anlatılan, işte onun dayısının kızı da aynı gemide yan kamerada duran insan gibi bir hikaye değil. Gerçek bir hikaye. Bugün Cumhuriyet bize ne emanet etmiş, biraz bunu düşünüp sorgulayabileceğiniz bir hikaye. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı, en büyük bayramımız bir kez daha kutlu olsun. yürekten nice yüzyıllara diye dileyelim. Çünkü bu ülkedeki kazanımlarımızın hepsinin ayrı önemleri var. Ama bunlardan en önceliklisi inanın yurttaş olma özgürlüğü. Yani Cumhuriyet'in herkese verdiği seçme seçilme hakkını, yaşam hakkını koruyan, özgürce örgütlenebilme ihtimalini insanlara sunan yurttaş olma hakkı. 98 yıl önce 29 Ekim 1923'te bu ülkenin yurttaşları teba olmaktan çıkartıldı, ümmet kul olmaktan çıkartıldı, vatandaş oldu. Bu çok büyük bir kazanımdır. Yarın bunun 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Nice yüzyıllara diyelim. Hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun. Yarın sabah saat 9'da umarım beğeneceğiniz o videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Tekrar birlikte olacağız. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.